Ayrım 21, Havaalanı, Arthur Hayley, sayfa 228. D.O. Guerrero sinirli sinirli ikinci sigarasının izmaritinden üçüncüyü yakıyordu. Elleri ölüm aracına hazırladığı sıra olduğu gibi terlemekteydi. 45 dakika önce Trans Amerika şubesinde yanlış yaptığını fark etmişti. Bu yanlış biletinin gözden geçirildiği sıra olmuştu. Kuyruktaki yolculardan birine ait olması gereken bavul dizisine işaret eden memur, "Bunlar sizin mi bayım?" diye sormuştu. "Hayır, yani..." Guerrero elinde olmayan bir hareketle yassı çantasını gösterivermişti. "Bundan başka şey taşımıyorum." Memur şaşırmıştı. "Roma yolculuğu için yanınıza başka bavul almıyor musunuz?" "Gördüğüm kadarıyla fazla yük taşıma meraklısı değilsiniz. Çantanızı kaydettirmek ister misiniz?" "Hayır, zahmete değmez." Korkusunu gizlemeye çalışan Guerrero sabırsızlıkla biletinin geri verilmesini beklemişti. Ama memur yolcu listesinde adının yanına bir işaret koymasına rağmen işkilli işkilli yüzüne bakmış, Guerrero adamın yüzünü kolay kolay unutmayacağını anlamıştı. Bütün bunlar da yanına bir bavul almayı ihmal ettiği için oluyordu. Tabii bu gerçek bir unutkanlık değil, içgüdüsel bir tutumdu. Memurla diğer yolcuların tersine Guerrero altın postun Roma'ya varamayacağını biliyordu. Dolayısıyla yanına bavul alması neye yarardı? Ne yazık ki bavulun yokluğu önemli bir gizleme olanağını yok ediyordu. Uçağın kayboluşundan sonra zorunlu olarak açılacak soruşturma sırasında bu memur gelip yolculardan birinin uçağa bavulsuz bindiğini açıklayacaktı. Hemen bütün şüpheler D.O. Guerrero'nun esrarlı kişiliği üzerinde toplanacaktı. Tabii kalıntı bulunamadıkça hiçbir şey ispatlanamazdı, hiçbir şey. Sigorta şirketi de parayı ödemek zorunda kalırdı. İçi biraz rahatlamış olarak biletini geri aldı ve yolcuları alana götürecek otobüse yerleşti. Üç çeyrekten beri de bu lanet olasıca otobüs kaplumbağa hızıyla ilerliyordu. Ana yola çıktıktan sonra bir de, genellikle buraya varıldı mı Lincoln International'a 15 dakikalık bir yol kalıyordu. Ama fırtına yüzünden yol göz alabildiğine tıkanmıştı. Şoför de hiç cesaret veremiyordu insana. Genellikle diyordu yolcu taşıyan otobüs gecikti mi şirket de uçağın hareketini geciktirmeyi kabul eder. Yalnız örneğin bu akşamki gibi özel durumlarda yani otobüsün epey gecikeceği anlaşıldığında ki böylesi çok görülmüştü, tutum değişiyor ve uçak havalanıyordu. Otobüsün yarısı boş olduğuna göre bu akşam da aynı şey olacaktı herhalde. Anlaşılan yolcular kendi olanaklarıyla alana gitmeyi daha uygun görmüşlerdi. Birden yol az öncesine oranla açılıverdi. Kırmızı ışık yığını harekete geçti ve gitgide daha hızlı kaymaya koyuldu. "Artık tıkanmadan alana varacağız sanıyorum," dedi şoför. "Talihimiz yolunda giderse uçağa da tam zamanında yetişeceğiz." D.O. Guerrero irkilmemek için kendini güç tuttu. Alana tam zamanında varmakla tasarladığı en önemli şeyi yapamamış oluyordu. Bir sigorta poliçesi hazırlatmak için en az 10 dakika belki daha fazla zaman gerekliydi. Saçını başını yolsa yeriydi hani. Evden çıkmakta gecikmese işleri tıkır tıkır yolunda gidecekti. İlk planına göre son anda hayat sigortası yaptırma fikri çok uygun görünmüştü. Memur rahatsız edici sorular soracak zamanı bulamayacaktı. Yalnız bu mevsimde kışın ortasında havanın bozacağını hesaba katması gerekirken kar fırtınasını düşünememişti. Hep aynı şey gelmişti zaten başına. Talihsiz iş hayatı boyunca hep böyle aptalca unutkanlıklar en iyi hazırladığı işleri birbiri ardından felakete sürüklemişti. Hep işlerin umduğu yönde gelişeceğini düşünmüş, gerçek hayatın beklenmedik olaylarını hesaba katmayı da hep unutmuştu. Daha önemlisi önceki başarısızlıklarından ders alacak cesareti kendinde bulamamıştı hiç. Ya şirket şubesinde görevli olan ve bu bavulsuz yolcudan şüphelenen memur düşünecek zamanı bulduysa? Ya bir takım şüphelere kapılıp bunları şefine açtıysa? Ya şef durumu havaalanına bildirdiyse, belki polis şu sıra otobüsün gelişini bekliyordu. İşte bu felaket olurdu. Sorguya çekilir, çantası açılır, ölüm makinesi bulunurdu. D.O. Guerrero ilk kez yakalanırsa ne yapacağını düşündü. Sorgu, yargılama, yıllar boyu hapis cezası. Bunlar hoş şeyler değildi ama gerçekleşeceği de benzemiyorlardı. Bir polis memuru yakasına yapışacak olursa çantanın dışındaki sicimi çeker, polis memuru ve çevredeki meraklılarla birlikte havaya uçardı. Bir bakıma rahatlatıcıydı bu düşünce. Hafiflediğini hissedip gözlerini kapadı. Acaba karısı bıraktığı mektubu bulmuş muydu? Gerçekten de kadın tam o sıra bulmuştu mektubu. Inez Guerrero oldukça geç, yorgun, soğuktan donmuş ve iliklerine kadar ıslanmış olarak dönmüştü eve. Garsonluk yaptığı bir hanede geçirdiği iş günü her zamankinden yorucu olmuştu. Sanki müşteriler her günkünden huysuz, bahşişler daha azdı. Belki bu hayatta bir türlü alışamadığından ileri geliyordu yorgunluğu. 2 yıl önce Guerrero'lar şehrin dışındaki bir evde oturdukları sıra Inez asla güzel olmadığı halde genç görünüşlü ve sevimli bir kadındı. Son 2 yıl içinde acı ve üzüntüler onu çökertmişti. Şimdi yaşından fazla gösteriyordu. O akşamda sıcak bir banyoya girebilmek için neler vermezdi. Binanın bir banyosu vardı aslında ama koridorun öbür ucundaydı bu banyo ve bütün kiracıların faydasına arz edilmişti. Inez o akşam bu ısıtılmayan duvarları pislik içinde, 40 yıl öncesinden kalma su ısıtacağı 10 sentle işleyen yere kapanma cesaretini kendinde bulamadı. Hemen yatmak çok daha iyiydi. Kocasının nerede olduğunu bilmiyor, doğrusu pek aldırmıyordu da. Salon masasının üzerindeki mektubu görünce meraklandı. Birkaç günlüğüne gitmem gerekiyor. Bir iş yolculuğu. Yakında sana çok şaşacağın iyi bir haber vermeyi umuyorum. Inez yıllardan beri kocasının davranışına şaşıp dururdu. Önceden kestirilemeyen tepkileri son zamanlarda gitgide garip hatta çılgınca olmuştu. Buna karşılık mektupta sözünü ettiği iyi habere şaşmıştı doğrusu. Bir şeye inandığı yoktu artık. D.O. Guerrero'nun büyük tasarıları sonunda umuda kapılmasına yol açamayacak kadar sık başarısızlığa uğramıştı. Yine de mektubun ilk cümlesi Inez'i kuşkulandırıyordu. D.O. birkaç günlüğüne nereye gidebilirdi? Özellikle nerede para bulmuştu? Daha önceki gün karı koca ellerinde kalan son parayı $26 ve birkaç sent paylaşmışlardı. Bu paranın dışında değer taşıyan tek eşyaları Inez'e annesinden kalan yüzüktü. Inez bu yüzüğü elden çıkarmak istememişti hiç. Ama içinde bulundukları durum yüzünden yakında rehinciye götüreceği muhakkaktı. Yiyecek almak ve bina sahibi kiraya mahsuben bir şey vermek için $26'ın 18'ini Inez almıştı. Kalan $8 cebine atarken D.O.'nun yüzünde beliren umutsuz ifadeyi hatırlıyordu. Birkaç dakika geçince kafasını fazla yormamaya karar verdi. Açıklıkla bir şey düşünemeyecek kadar yorgundu. Salonun tek lambasını söndürüp yatak odasına geçti. Geceliğini bulması epey uzun sürdü. Çamaşır yüzü karıştırılmış, içindekiler yerli yerine konmamıştı. Sonunda geceliği en alt gözde D.O.'nun 3 gömleğinin yanında buldu. Kocasının başka gömleği yoktu, demek yanına temiz çamaşır bile almadan yola çıkmıştı. Gömleklerin altında sarı bir kağıt buldu, merakla açtı kağıdı. Daktilo makinesiyle boş yerleri doldurulmuş bir kağıdın kopyasıydı bu. İlk satırları okuyunca o kadar şaşırdı ki oturması gerekti. Sonra iyi anladığından emin olabilmek için metni bir kere daha dikkatli okudu. Trans Amerika Uçak Şirketi ile D.O. Barrero arasında bir anlaşma söz konusuydu. Inez adın baş harfinin yanlış yazıldığını fark etti. Bu anlaşma gereğince bu Barrero turist sınıfta bir gidiş dönüş Roma bileti aldığını kabul ediyordu. Bilet parasına mahsuben $47 ödemişti. Ayrıca da $426 ve faizini 24 ay taksitle ödemeyi kabul ediyordu. Sersemleyen, dehşete düşen Inez sarı kağıda dikmişti gözlerini. Kafasında sorular birbirini izlemekteydi. Neden de o bir uçak bileti almıştı? Roma'da ne yapacaktı? Parayı nereden bulmuştu? Aydan aya vereceği para bir yana, her zaman ödeyemeyeceği taksit borçlarının altına girerdi kocası. Peşin ödediği $47 nasıl sağlamıştı? Birden yüzüğü hatırladı. Üzerinde platine kakılmış tek elması bulunan altın bir halkaydı bu. Bir zamanlar İnez yüzüğü takardı ama 15 gündür parmakları bulaşıktan şiştiği için vazgeçmiş, yüzüğü komodinin çekmecelerinden birindeki muhafazasına yerleştirmişti. Komodini bir kere daha karıştırdı. Kutu yerindeydi ama boştu. $47 bulabilmek için D.O.'nun yüzüğü rehin bıraktığı ya da sattığı anlaşılıyordu. İnez önce büyük üzüntü duydu. Bu yüzük geçmişiyle, anısını hep saygıyla andığı annesiyle arasındaki en son bağdı. Sırf maddi yönden düşünürse yüzük onun için son kurtuluş çaresi, en kötü durumda bile birkaç gün daha yaşama olanağına sahip olduğunun kesin belirtisiydi. Yine de paranın nereden geldiğini bilmek ikinci sorunun cevabı olmuyordu. Nedendi bu uçak yolculuğu? D.O. niçin Roma'ya gidiyordu? Yatağa devrilen İnez düzenli düşünmeye çalıştı. Harcadığı çaba yorgunluğunu unutturuyordu. Mantığı değil, ön sezisiyle D.O. Guerrero'nun başının belaya girdiğinden emindi. Hem bu kez her zamankinden büyük bir belaydı bu. Bir kere kocası son zamanlarda saçma değilse bile gitgide garip davranır olmuştu. Sonra Guerrero ailesinin çırpındığı umutsuz durum içinde ancak delice bir tasarı böyle bir yolculuğu açıklayabilirdi. İnez yerinden kalktı, mektuba bir kere daha göz gezdirmek için salona döndü. Tekrar tekrar okuyor, hep aynı sonuca varıyordu. Önemsiz görünse de bu cümlelerin taşıdığı anlam çok daha başka olmalıydı. İnez bu gizli anlamı kavramaktan acizdi. Yine de harekete geçmesi gerektiğine gitgide daha çok inanıyordu. Ne olursa olsun bir şey yapmalı, harekete geçmeliydi. Acaba D.O. şehirden ayrılmış mıydı? Sarı kağıtta ne uçuş tarihi ne de saati belirtiliyordu. Neden aramıyordu uçak şirketini? Aceleyle giyinip dışarı çıktı. En yakın telefon zemin kattaki lokantadaydı ama İnez aynı zamanda binanın sahibi olan lokantacıyla karşılaşmak istemiyordu. Geciken kira yüzünden onları ertesi günden tezi yok dışarı atmakla korkutmuştu. D.O. geri dönmezse sonradan tek başına çözümlemek zorunda kalacağı bu sorunu şimdilik düşünmek istemiyordu. Kara batıp çıkarak ikinci kavşaktan birkaç metre berideki drugstore'a koştu. Dipnot Drugstore, ilaçtan yiyeceğe kadar her şeyin satıldığı dükkan. Tek telefon kulübesinin boşalması için 10 dakika kadar beklemesi gerekti. Sonunda numarayı çevirebildi. Transamerika Hava Yolları, Miss Young, buyurun. Roma seferi hakkında bilgi edinmek istiyordum. Çabucak cevabı veren Miss Young, şirketin salı ve cuma günleri doğrudan Roma seferleri bulunduğunu anlattı. Ayrıca da her gün New York üzerinden Roma seferi yapıyorlardı. Hemen bir yer ayırmak gerekiyor muydu? Mesele başka, dedi İnez. Ben değil, kocam söz konusu. Cuma günleri, yani bu akşam bir sefer var diyordunuz değil mi? Evet hanımefendi, iki sefer sayılı uçuşumuz Altın Post. Saat 22'de hareket etmesi gerekiyordu. Kötü hava şartları yüzünden uçuş bir saat süreyle ertelendi. Telefon kulübesinin camından İnez dükkanın saatinin 10'u 4 geçtiğini görebiliyordu. Yanlış anlamadıysam uçak henüz yola çıkmadı değil mi? Öyleyse bana çok büyük bir yardımda bulunabilirsiniz. Kocamın uçakta olup olmadığını öğrenmem gerekli. Adı D.O. Guerrero ve... Özür dilerim bayan, diyerek sözünü kesti Miss Young, kesinlikle bu tür bilgileri vermeye yetkili değilim. Ne demek istediğimi anlamadınız diye diretti İnez. Kocam konusunda eninde sonunda onun karısı değil miyim? Anlıyorum Mrs. Guerrero, ne yazık yönetmelik kesin. Miss Young ayrıca neden yolcuların kimliği hakkında bilgi vermesinin yasaklandığını da biliyordu. Pek çok iş adamı yola çıkarken sekreter ya da metreslerini yanlarına alıyor, ailelere tanınan indirimden faydalanmak için de onları genellikle resmi karıları olarak gösteriyorlardı. Eskiden resmi olduğu kadar da kuşkucu eşlerin bir takım araştırmalara başvurdukları, bu yüzden bazı müşterilerin, yani kocaların, deliye döndüğü olmuştu. Kocalar mantıklı olarak meslek sırrının çiğnenmesi saydıkları bu tutumdan yakınmışlar, şirketler de yolcuların adını vermemek kararını almışlardı. Bir çare bulunmalı, diye devam etti İnez, ne yapacağımı bilemiyorum. Yani kocanızın iki sefer sayılı uçağımıza bindiğini sanıyorsunuz ama bundan emin değilsiniz, öyle mi?
Evet.
Bu durumda yapılacak bir tek şey var Mrs. Guerrero. Havaalanına kadar uzanacaksınız. Yolcular daha uçağa binmediler sanıyorum. Dolayısıyla da kocanız binanın içinde uçağa binmeyi bekliyorsa onu belki bulabilirsiniz. Hem yolcular uçağa binmiş olsalar da memurlarımızdan biri size yardım edebilir belki. Yalnız elinizi çabuk tutmanız şartıyla.
Öyle diye mırıldandı Inez, başka çare olmadığına göre.
Bu kar fırtınası altında 35 kilometrelik yolu bir saatten az zamanda nasıl alabileceğini düşünüyordu.
Bir şey daha var Mrs. Guerrero.
Miss Young'ın sesi yumuşamış, neredeyse dostça bir havaya bürünmüştü.
Söylememem gerektiği halde size yine de bir ipucu vereceğim. İki sefer sayılı uçak yolcularının çıkacağı kapıda kocanızın uçakta olduğunu sandığınızı söylemeyin. Uçakta olduğunu bildiğinizi, kendisiyle konuşmak istediğinizi anlatın. Eğer binmemişse hoparlörle kendisini ararlar. Binmişse belki uçağa kadar gitmenize izin verirler.
Çok, çok iyisiniz dediğine size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
Bir şey değil efendim. Miss Young resmi havasına bürünmüştü bir de. Size iyi yolculuklar diliyor. Gerektiğinde Trans Amerika'ya başvuracağınızı umuyoruz.
Ines telefonu kapadı ve koşarak dışarı çıktı. Sokakta tadiye yaver gitti de bir taksi buldu. Kısa bir pazarlık sonucu şoför 7 dolara onu havaalanına götürmeyi kabul etti. Bu para Inez'in ertesi sabah ev sahibini yatıştırmak için vermeyi düşündüğü paranın büyük bir bölümüydü. Ama başka çaresi de kalmamıştı.
Kuşkuyla saat 11'den önce alana varacağımızdan emin misiniz diye sordu şoföre.
Varacağız dedik ya diye omurdandı şoför. Siz binin arabaya da işin o yanını bana bırakın.
35 dakika sonra taksi yer yer tıkanan yolda güçlükle ilerlerken Trans Amerika'nın iki sefer sayılı uçağının yolcularını taşıyan otobüs Lincoln International'a giden yokuşu tırmanıyordu. Merkez binanın tepesindeki koca saat 22.45'i göstermekteydi. 9. Kısım. Mr. Fremantle dinleyicilerini şimdilik bir kere daha bu dayanılmaz uçak gürültüsünü protesto etmek amacıyla toplanan 600 kadar Midwood'luyu avuçlarına almayı biliyordu. İrtifa hakkının amansızca çiğnenmesi sonucu ortaya çıkan bu ağır zararı gidermek için ancak dava açma yoluna başvurulabileceğini anlatmıştı. Yalnız söz konusu davanın mahkeme salonunda ve iki avukat arasında geçecek alışılmış söz düellosuyla sınırlanmaması şartıyla. Bu söz düellosu kimsenin ilgisini çekmeyecekti. Başka bir deyimle gürültü kurbanlarının herkesin dostluğunu ve onayını kazanmaları için dava çevresinde geniş bir reklam kampanyasına girişmek gerekiyordu. Herkesin dostluğu ve onayı nasıl sağlanmalı? Durumumuzu ortaya koyup bunu çok önemli bir haber olarak göstermekle. Sadece bu yoldan basın, radyo ve televizyonu yanımıza çekebilir, verdiğimiz savaşı önemsemelerini sağlayabilir, desteklerini kazanabiliriz. Gazetecilerden baştan sona kadar bizim görüşümüzü benimsemelerini istemiyor, olaya mesleklerinin ana kuralı olan tarafsızlıkla gazetelerinde yer vermelerini istiyoruz. Şimdi savaşımıza daha dramatik bir görünüş verip onlara yardımcı olabiliriz. Böylece yazılarını hazırlamaları kolaylaşır.
Üç muhabirin kendisine gülümsediği basın masasına döndü. Bu akşam kendilerine oldukça geniş bir yazı hazırlamalarına yetecek kadar bol konu sağlamaya çalışacağız.
Havaalanında yapılacak işlerin yönetiminin kendisine bırakılmasını müvekkillerinden rica ederek sözlerine devam etti. Genel müdürlükle bir karşılıklı görüşme sağlayabileceğini sanıyordu. Genel müdür görüşmekten kaçınsa bile havaalanı binası içinde bir gösteri düzenleyecek, bu gösteri kolay kolay unutulmayacaktı. Bütün yapacağınız toplu halde durmak ve ancak size işaret verdiğimde sesinizi duyurmaktır. Her ne pahasına olursa olsun kargaşalık çıkarmaktan kaçınmalıyız. Midwood halkının karışıklık çıkaran kişiler olarak nitelenmemesi gerekir.
Yüzünde alaycı bir gülümseme dolaştı.
Tabii oradaki varlığımızla bile bu beylerin rahatını kaçırmamız mümkün. Duyduğumuza göre bu akşam havaalanında durum epey karışıkmış.
Elimizden ne gelir? Suç bizim değil, öyle mi? Yola çıkmaktan başka yapacak şeyimiz kalmıyor.
Kalabalık dışarı çıkmaya başladığı sırada Mr. Fremantle imzalanıp iade edilen matbu kağıtları evrak çantasına doldurdu. Kaba taslak yaptığı ilk hesaba göre 160 tane kadar vardı. Yani hemen tahsil edilebilecek 16 bin dolarlık bir kapara. Ertesi sabah postadan çıkacak, yanına birer çek iliştirilmiş, diğer imzalı kağıtlar da cabası. Pardösüsünün düğmelerini ilikleyen avukat verimli bir av diye düşünüyordu. Havaalanındaki gösterilerin bürüneceği havaya gelince Fremantle bu konuda henüz bir şey bilmiyordu. Üstelik önceden hazırlanmış planlardan da hoşlanmazdı. En önemli şey bu adamları başarılı bir yönetici bulduklarına inandırmak, anlaşma gereği 3'er aylık taksitlerle 4 kere de yatırılacak paranın sonu tahsil edilene dek inançlarını sarsmamaktı. Bu sürenin sonunda Meadwood halkının görüşleri önemini büyük ölçüde yitirecekti. Açacağı davanın sonucuna gelince, Fremantle umutsuzdu. Tabii elinden geleni yapacak, büyük gürültüyle öfkesini belirtecek, gösterişçi yollardan yararlanacaktı. Ancak 2-3 yıldan beri bazı yargıçlar başvurduğu yöntemleri etkilenmeyecek kadar iyi biliyor, daha ölçülü olmaya davet ederek gösterişli söylevlerini yarıda kesiveriyorlardı. Salon boşalmaya başlamıştı bile. Sakin adamlarla kürsüden inen avukat çıkışa doğru yürüdü.
21. ayrımın sonu. Sayfa 240.